Ayrım 4, sayfa 23. Atlar gerçekten de çok çevikti. Hızlarını almış ilerliyorlardı. Kızak çukurlara girdikçe havaya fırlıyordu. Oturduğum yere gömüldüm. Hemen ısındım. Kuripöz pnömenin meselesini, kızın kafatasında belki bir kemiğin kırıldığını ve parçasını da beynine saplanmış olabileceğini düşündüm. İtfaiye atları mı bunlar diye sordum kürkün yakası arasından. Diye mırıldandı arabacı hiç dönmeden. Doktor ne yaptı kıza? Şey işte aslında zührevi hastalıklar eğitimi almış. Tipi korudaki ağaçların arasında uğuldadı. Yan tarafımızda ıslık gibi bir ses çıkarttı ve birden bastırdı. Beni sallamaya başladı. Salladı, salladı. Ta ki kendimi Moskova'daki Sandunovski hamamında bulana dek. Düpedüz üzerimde mantoyla vestiyerdeydim ve tüm vücudum ter içinde kalmıştı. Ardından bir meşale yandı. Hamamın içine bir yerlerden soğuk hava geldi. Gözlerimi açtım. Kan kırmızı itfaiyeci miğferini gördüm ve yangın var sandım. Sonra ayıldım ve geldiğimizi anladım. Birinci Nikolay döneminde inşa edildiği anlaşılan sütunlu beyaz bir binanın eşiğindeydim. Etraf zifiri karanlıktı. İtfaiyeciler karşıladı beni. Başlarının üzerinde alevler dans ediyordu. Hemen sonra kürkümün önündeki aralıktan saatimi çıkarıp baktım ve saatin 5 olduğunu gördüm. Gelişimiz 1 değil 2,5 saat sürmüş olacaktı. Geri dönmen için atları bana verin dedim. Emredersiniz diye cevapladı arabacı. Deri ceketin altında bandaja sarılmış gibi yarı uykulu ve ıslak bir halde antreye girdim. Yandan lambanın ışığı vuruyor, ışık çizgisi renkli zemin üzerinde uzayıp gidiyordu. Koridordan pilileri yeni ütülenmiş kumaş bir pantolon giymiş sarı saçlı genç bir adam bana doğru koştu, korku dolu gözlerle. Üzerinde büyük siyah puanlar olan beyaz kravatı yamulmuş, plastronu dışarı çıkmıştı. Ama ceketi terziden yeni alınmış gibi yepyeni, pilileri metal gibi sertti. Adam ellerini kollarını sallıyordu. Kürküme yapıştı. Beni kucaklayıp sarstı ve alçak sesle sızlanmaya başladı. Ah doktor azizim, çabuk, ölüyor. Katili benim. Sonra yan tarafta bir yerlere baktı. Gözlerini dehşet ve acıyla açtı. Birine tekrar, katilim ben, katil dedi. Sonra hıçkırıklara boğuldu. Seyrelmiş saçlarına yapıştı, saçlarını çekti ve ben parmaklarına doladığı saç tellerini gerçekten de kopardığını gördüm. Kesin şunu dedim ve elini kavradım. Biri onu alıp uzaklaştırdı. O sırada birkaç kadın yanıma koştu. Birisi kürkümü çıkarttı. Döşemenin üzerinde telaşlı adımlar atarak beyaz bir yatağa getirdiler beni. Genç bir doktor sandalyeden kalktı beni karşılamak üzere. Bir yan bitkin ve şaşkın gözlerinde benim de onun kadar genç olmamdan dolayı küçük bir hayret belirtisi gördüm. Gerçekten de aynı kişinin iki ayrı portresi gibi benziyorduk birbirimize. Hatta aynı yaştaydık da. Ancak daha sonra geldiğime öyle sevindi ki sevincinden boğulacak gibiydi. Geldiğinize nasıl memnun oldum meslektaşım. İşte görüyorsunuz nabız düşüyor. Ben zührevi hastalıklar doktoruyum aslında. Nasıl sevindim geldiğinize. Masanın üstündeki gazı pes parçasının üzerinde bir şırınga ve içi sarı sıvı dolu birkaç ampul duruyordu. Kapıdan katibin feryatları duyuluyordu. Kapı örtüldü. Beyazlar içinde bir kadın peyda oldu arkamda. Yatak odası loştu. Lambanın yan tarafı yeşil bir parçayla kapatılmıştı. Yeşilimsi karanlıkta yastığın üzerinde kağıt gibi beyaz bir yüz duruyordu. Sarı saçları tutam tutam aşağı sarkmış ve dağılmıştı. Burnu sivrilmişti. Burun delikleri kandan pembeleşmiş, pamuklarla tıkalıydı. Nabzı diye fısıldadı doktor. Cansız düşmüş kolu aldım. Artık alıştığım bir hareketle. Parmakları koyduğum gibi ilkindim. Parmaklarımın altında zayıf ama sık nabız titreşimleri vardı. Sonra gittikçe cılızlaşmaya başladı. Ölümü yakından gördüğüm zamanlardaki o tanıdık üşümeyi hissettim karın boşluğumda. Nefret ediyordum bundan. Ampulün ucunu kırmayı ve sarı sıvıyı şırıngaya çekmeyi güç bela başardım. İğneyi mekanik hareketlerle batırdım. Kızın kolunun derisinin altına doğru ittirdim ve artık faydası yoktu. Kızın alt çenesi seyiriyordu. Nefesi kesilir gibi oldu. Sonra gevşedi ve soğuktan kasılmış gibi vücudu gerildi battaniyenin altında. Sonra huzur erdi ve parmaklarımın altındaki son cılız nabızda gitti. Öldü dedim doktorun kulağına. Kır saçlı beyaz bir beden dümdüz battaniyenin üzerine yığılıp sarsılmaya başladı. Sakin ol, sakin dedim bu beyazlı kadının kulağına. Doktor ise acıyla kapıya yöneldi. Mahvetti beni dedi doktor çok kısık sesle. Onunla şöyle yaptık. Ağlayan anneyi yatak odasında bırakıp hiç kimseye hiçbir şey söylemedik. Katibi de uzakta bir odaya götürdük. Orada ona, eğer şimdi size sakinleştirici yapmamıza izin vermezseniz hiçbir şey yapamayız. Bize zorluk çıkartıyor, çalışmamıza engel oluyorsunuz dedim. Nihayet kabul etti. Usulca ağlayarak ceketini çıkardı. Adamın nişan töreni için özel olarak satın aldığı yeni şık gömleğin kollarını sıvadık ve morfin iğnesi yaptık. Doktor güya ona müdahale edecekmiş gibi yapıp ölen kadının yanına gitti. Bense katibin yanında kaldım. Morfin beklediğimden çok daha hızlı etki etti. 15 dakika sonra sakinleşti. Ağlaması kesildi ve uyuklamaya başladı. Sonra gözyaşlarıyla ıslanmış yüzünü kollarının üzerine koydu ve uykuya daldı. Karga şeyi, ağıtları, fısıltıları ve sessiz ağlayışları duymadı. Dinleyin meslektaşım, şimdi gitmeniz sakıncalı. Kaybolabilirsiniz dedi doktor sofada fısıldayarak. Kalın, geceyi burada geçirin. Hayır kalamam, ne olursa olsun gideceğim. Beni geri götüreceklerine söz verdiler. Evet götürürler ama bakın, bırakamayacağım 3 tifolu hastam var. Her gece görmem gerekiyor onları. Eh bu durumda. Oracıkta saf alkole biraz su ekleyip içmem için bana verdi. Ben de hemen bir parça jambonla birlikte içtim. Karnımda bir sıcaklık hissettim. İçimdeki üzüntü de biraz olsun dindi. Son bir kez daha yatak odasına gittim. Ölen kadına baktım. Sonra katibin yanına uğradım. Doktora bir ampul morfin bıraktım. Giyinip sarındım ve sundurmaya çıktım. Rüzgar ıslık çalıyor, kar başlarını öne eğmiş duran atları kamçılıyordu. Ortalıkta bir meşale dolanıyordu. Yolu biliyor musunuz diye sordum ağzımı sararken. Tabii biliyoruz diye cevapladı arabacı üzüntüyle. Artık kafasında miğferi yoktu. Ama geceyi burada geçirseydiniz. Şapkasının kulaklıklarından bile yola çıkmayı kesinlikle istemediği belli oluyordu. Kalmanız gerek diye ekledi bir başkası. Elinde deli gibi yanan bir meşaleyi tutarken. Yerler çok kötü durumda. 12 vers diye asık bir suratla homurdandım. Gideriz. Durumu çok ciddi hastalarım var deyip kızağa çıktım. İtiraf ediyorum. Aciz ve yararsız olduğum bu talihsiz yerde kalmayı dayanılmaz bulduğumu söylemedim. Arabacı bir çare yerine yerleşti. Gerindi, silkindi ve avlu kapısını geçti hızlıca. Meşale üzerine su serpilmiş veya düşmüş gibi gözden kayboldu. Fakat bir dakika sonra başka bir şey ilgimi çekti. Güçlükle başımı çevirdiğimde sadece meşalenin yerinde olmadığını değil, Şalametiyon'un da içindeki yapıların da ortadan kaybolduğunu gördüm. Sanki hepsi bir rüyaydı. Bu bende tatsız bir duygu yarattı. Bu çok tuhaf diye yarı düşündüm, yarı geveledim. Burnumu bir anlığına dışarı çıkarttım ama hava o kadar kötüydü ki hemen içeri soktum yine. Tüm dünya bir yumak gibi sarmalanmış, her yönden çekiştiriliyordu. Aklımda acaba geri mi dönsek diye bir fikir belirdi ama bu fikri aklımdan kovup daha da çekildim kızağın tabanındaki samanların içine. Kayıktaymışım gibi büzülüp gözlerimi kapattım. Birdenbire lambanın üzerinde yeşil bir bez parçası ve beyaz bir yüz belirdi. Hemen aklımda bir ışık yandı. Kafatasının altında bir yerde bu kırık. Evet evet öyle, kesinlikle öyle diye bir kendinden eminlik uyandı içimde. Bunun doğru teşhis olduğuna yönelik. İyi fikir bu ama neye yarar? Daha önce kimsenin işine yaramadığı gibi şimdi de bir işe yaramaz. Bu konuda yapılacak hiçbir şey yok. Ne kör bir talip bu. Yaşam ne anlamsız ve korkunç. Tarım uzmanının evinde neler olacak şimdi? Düşünmesi bile korkunç ve acı verici. Sonra kendim için üzülmeye başladım. Ne de zordu hayatım. Şimdi herkes uyuyor. Ocakları gürül gürül yanıyordur ama ben yine yıkanamadım bile. Tipi almış, yaprak gibi savuruyor beni. Şimdi eve gidince yine biri gelir. Yine kim bilir nereye götürür beni. Zatürreye yakalanıp burada bir başıma öleceğim. Kendi kendime böyle acıyarak karanlığa gömüldüm. Bu durum ne kadar sürdü farkında değilim. Rüyamda öyle banyoya falan da girmedim çünkü çok üşümüştüm. Daha çok üşüdüm. Gözlerimi açtığımda önümde birinin sırtının karaltısını gördüm. Sonra anladım ki ilerlemiyor, olduğumuz yerde duruyorduk. Geldik mi diye sordum uyku sersemi gözlerimi fal taşı gibi açarak. Arabacı üzüntüyle yerinden kalktı, aşağı indi. Rüzgardan oraya buraya savruluyormuş gibi görünüyordu ve tüm o önceki saygısının dışına çıkarak ''Geldik ya, onları dinlememiz gerekiyordu, bak ne oldu işte, atlar da biz de mahvolacağız.'' dedi. ''Yolu mu kaybettin yoksa?'' dedim. Sırtımdan aşağı buz gibi ter aktı. ''Yol mu? Ne yol olacak burada?'' diye cevapladı harap bir sesle arabacı. ''Artık nereyi görebilirsek orası yolumuz, yol gözden kayboldu, 4 saattir gidiyoruz, nereye gittiğimiz meçhul, yapacak başka hiçbir şey yok.'' 4 saat... Kımıldanmaya başladım. Elimle saatimi yokladım. Kibrit çıkardım. Ne diye çıkardıysam bir faydası yoktu. Kibritlerin hiçbiri ışıtmıyordu ortalığı. Çakıyorsun, parlıyor ve bir anlığına yanıp sönüveriyor. 4 saat kadar diyorum dedi arabacı. Sesi cenazede gibiydi. Şimdi ne yapacağız? Neredeyiz şimdi? Sordum soru o kadar saçmaydı ki arabacı cevap vermeye bile lüzumlu görmedi. Orada burada dolaştı ama bazen bana o hareketsiz duruyormuş da ben kızağın içinde dönüp duruyormuşum gibi geliyordu. Güç bela çıktım kızaktan ve dizlerime kadar kara battığımı fark ettim. Arkadaki at karnına kadar kar yığının içine gömülmüştü. Yeresi saçını açık bırakmış bir kadının saçları gibi dökülüyordu. Atlar kendi kendilerine mi durdu? Evet, eziyet çekiyorlar. Birden okuduğum bir öyküyü hatırladım ve nedense Lev Tolstoy'a karşı bir kızgınlık duydum. Yasnaya Polyana da rahatı yerindeydi tabii diye düşündüm. Herhalde biri ölüyor da kimse çağırmamıştır onu. İtfaiyeci ve kendim için üzülmeye başladım. Sonra yine müthiş bir korku nöbetine kapıldım ama bunu bastırmayı başardım. Korkaklık bu diye mırıldandım dişlerimin arasından ve içime yoğun bir enerji doldu. Bak dedim dişlerimin donduğunu hissederek. Ümitsizliğe mahal vermek yok. Yoksa cehennemin dibini boylayacağımız kesin. Biraz durdular, dinlendiler. Gitmemiz lazım. Siz gidin. Atın gemini alın. Ben de dizginlere geçeyim. Bu kar yığınından çıkmamız gerek. Yoksa gömüleceğiz içine. Şapkanın kulaklarından umutsuzluk görülüyordu. Ama yine de arabacı ileriye doğru atıldı ve Bataçık öndeki ata ulaştı. Oradan çıkışımız oldukça uzun sürecek gibi görünüyordu. Tipinin bembeyaz kuru karları gözlerimin önüne geldikçe bir karaltıya dönüşüyordu arabacı. "Deh!" diye inildedi arabacı. "Yürü, deh!" diye bağırdım, dizginleri şaklattım. Atlar ufak ufak kımıldandı, yürümeye başladı. Kızak dalgaların arasındaymış gibi sallanıyordu. Arabacı bir çıkıyor bir batıyordu ileri doğru atıldıkça. 15 dakika sonra kızağın ayaklarının zemine çıkmışız gibi gıcırdadığını hissetmeme kadar bu şekilde hareket ettik. Atların arka toynaklarının görünüp kaybolmaya başladıklarını görünce içim sevinçle doldu. "Burada kar ince, yol!" diye seslendim. "Ho, ho!" dedi arabacı. Düşe kalka yanıma geldi ve arabaya çıktı. "Burası yol sanırım," dedi sevinçle. Sesinde bir titreme dahi işitiliyordu arabacının. "Tekrar kaybetmezsek tabii. Haydi rastgele. Yerlerimizi aldık." Atlar daha hızlı ilerlemeye başladı. Tipi iyice zayıflamaya başlamıştı. Yani bana öyle geliyordu. Ama yukarıda ve dört bir yanda sisten başka bir şey görünmüyordu. Artık hastaneye gitmeyi umut etmeyi bırakmış, neresi olursa gitmek istiyordum. Yol barınacak bir yere çıkarırdı illaki. Atlar birdenbire silkindiler. Ayakları daha bir canlı gitmeye başladı. Nedenini bilmesem de sevindirmişti bu beni. Yakınlarda bir köy olduğunu hissetmiş olmasınlar diye sordum. Arabacı cevap vermedi. Kızan içinde doğruldum. Etrafa bakınmaya başladım. Tuhaf, kasvetli ve ürkütücü bir ses duyuldu karanlığın içinde bir yerlerde. Fakat birden kesildi. Nedense huzursuz oldum ve Kadif'in kafasını kollarımın arasına aldığımda ince ince inleyişleri geldi aklıma. Sağımda siyah bir nokta fark ettim birden. Büyüyüp siyah bir kediye dönüştü. Sonra da daha da büyüdü ve yakınlaştı. İtfaiyeci aniden başını bana doğru çevirdi. Bu arada çenesinin titrediğini gördüm ve sordu. "Gördünüz mü doktor?" Atlardan biri sağa, diğeri sola çekiştirmeye başladı. İtfaiyeci bir anda geriye doğru dizlerimin üzerine düştü. Bir inilti kopardı. Doğruldu ve geriye yaslanmaya, dizginlere asılmaya başladı. Atlar burunlarından hızlı hızlı nefes alıp koştururken kar yığınları kaldırıp savuruyor, düzgün değil sarsıla sarsıla gidiyorlardı. Benim de birçok kez vücudumu titreme aldı. Kendimi yukarı doğru çekerken bir elimi pantolonumun içine sokup tabancamı çıkardım ve yedek şarjörü evde unuttuğum için kendime lanet okudum. Hayır, gecelemeyi kabul etmedim, tamam da ne diye yanıma bir meşale almadım ki? Bir gazetede talihsiz itfaiyeciyle hakkımızda yazılmış kısa bir haber geldi gözümün önüne. Kedi yaklaştıkça bir köpeğe dönüştü. Kızaktan biraz uzaktaydı. Başımı çevirdim ve kızağın arkasında bize iyice yaklaşmış ikinci bir dört ayaklı mahluk gördüm. Sivri kulakları olduğuna ve kızağın arkasından parke döşemenin üzerinde yürüyor gibi rahat ilerlediğine yemin edebilirim. Onun bu azminde korkutucu ve küstahça bir şey vardı. Acaba bir sürü mü yoksa sadece iki taneler mi diye düşündüm ve sürü sözcüğüyle sanki başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Kürkümün altından ayaklarımına kadar inip parmaklarımın buzunu çözdü. Daha sıkı tutun ve atları durdur. Şimdi ateş edeceğim dedim kendime yabancı gelen bir sesle. Arabacı cevap olarak yalnızca inledi ve kafasını omuzlarına çekti. Gözlerim kamaştı. Sonra sağır edici bir silah sesi. Sonra ikinci ve üçüncü bir kez daha. Kızağın dibinde kaç dakika sarsıldım hatırlamıyorum. Atların yabani tiz kişnemelerini duyuyordum. Tabancayı sıkıca kavramıştım. Kafamı bir şeye çarptım. Samanların içinden çıkmaya çalışıyor ve ölüm korkusu içinde göğsümün üzerinde birdenbire beliren bu koca kuvvetli şey ne diye düşünüyordum. Parçalanmış bağırsaklarım hayalimde canlanıyordu. O sırada arabacı bağırdı. Ha işte, işte orada, aha, tanrım dayanın az kaldı. Sonunda ağır koyun postunu alt etmeyi başarıp ellerimi kurtardım, ayağa kalktım. Artık ne arkamızda ne yan taraflarımızda kara mahluklar vardı. Kar epey hafiflemişti artık ve makul bir seviyede yağıyordu. Seyrelmiş kar perdesinin arasından binlercesinin içinden seçebileceğim büyüleyici bir ışık, hatta şimdi ne olduğunu anladığım bir ışık parlıyordu. Hastanemin feneriydi bu. Ardından da karanlık bir kale gibi görünen bina. Evim, saraydan daha güzel diye geçirdim içimden ve birden aşırı sevinçle ileriye, kurtların gözden kaybolduğu yere doğru iki el daha ateş ettim tabancayla. İtfaiyeci takdire şayan bir plana sahip iki katlı doktor dairesinin alt bölümündeki merdivenlerin ortasında duruyordu. Ben bu merdivenlerin üst kısmındaydım. Aksinya da üzerinde gocuğuyla aşağıda duruyordu. Kusura bakmayın ama bir daha böyle bir yolculuk, dedi arabacı. Lafını bitirmeden bardağındaki sulandırılmış alkolü bir dikişte devirdi ve korkunç bir hırıltı çıkarttı. Sonra Aksinya'ya döndü. Kollarını vücudunun el verdiği kadar açarak ekledi. Öyle büyüklerdi ki. Kadın öldü mü, kurtaramadınız mı diye sordu Aksinya bana. Öldü diye cevap verdim kayıtsız bir tavırla. 15 dakika sonra sessizlik çöktü. Alt katın ışığı söndü. Ben yukarıda tek başıma kaldım. Nedense kesik kesik bir kahkaha attım. Gömleğimin düğmelerini açtım, sonra tekrar ilikledim. Kitaplığa gittim, bir cerrahi el kitabı aldım. Kafatası içindeki kırıklar hakkında bir şeylere bakmaya niyetlendim. Sonra bıraktım kitabı. Soyunup battaniyenin altına girdiğimde 30 saniye kadar bir titreme aldı vücudumu. Sonra durdu ve tüm vücuduma yayıldı sıcaklık. Bana altın madalya taksanız diye mırıldandım uyuklarken. Yine de gitmem. Gidersin, ah gidersin diye uğuldadı tipi alaycı bir şey, tonda. Çatının üzerinde gümbürdedi. Sonra bacanın içinde gürüldedi ve bacadan çıkıp pencerenin önünde hışırdadı ve kayboldu. Gidersin, gidersin diye vuruyordu saat. Ama sesi yavaş yavaş azaldı. Sonrası yok. Sessizlik. Uyku. Ayrım 4 sonu, sayfa 32.